Ayrım 42. Sayfa 464. 139. Jack Land Cruiser'a bindi. Arabanın burnu İsrail sınırının tersine Edom dağlarına bakıyordu. Buddy yanına sürücü koltuğuna oturdu ve dikiz aynasından yaklaşan farları kollamaya girişti. Jack gelenler kim diye sordu. Arkadaşın Lela ile polisler. İsrail savunma birlikleri de olabilir. Ne bileyim. Savage'ın elindeki Browning'e baktı. Tabancayı nereden buldun? Savage'ın yüzü ifadesizdi. Parşömeni çalan bendim Jack. Jack'in nutku tutuldu. Sanki birisi bileklerini kesmiş, kanı boşalmış gibiydi. Buddy, kendimi almayı düşünmedim dedi. Sadece birkaç parça istiyordum. Hiç anlamıyorum ne demek bu? Bazen kazı alanlarında kendi hesabıma çalışırım. Buluntuları kendime saklarım. Dikkat çekecek önemli olanları değil. Kara borsaya çalışan bedeviler gibi, satmak için, biraz para kazanmak için. Darbe geçmişti ama Jack hala toparlanamamıştı. Kime satmak için Buddy? Paşaya tabii. Kaçırdıklarından bazıları özel koleksiyonculara gidiyordu. Gerçekten önemli olan parşömenleri yıllar önce yaptığı anlaşmaya uygun olarak Vatikan'a satıyordu. Bulduğun parşömenden birkaç parçayla küçük bir servet edineceğimi düşündüm. Jack taş gibi soğuktu. Devam et. Sen Green'in yanından ayrıldıktan sonra gizlice çadırına girdim. Bütün gece boyunca fırsat kollamıştım. Alkol kokusu aldım. Yatağında yatmıştı. Elinde açık bir Wild Turkey şişesi tuttuğunu gördüm. Uyuyor gibiydi. Ben de parşömenin üzerinde çalışıp birkaç parça kesmek için işe koyuldum. Oysa Green sadece uyukluyormuş. Gözlerini açınca beni gördü ve ne yaptığımı anladı. Pezevenk sanki çıldırdı. Boğuştuk, tabancayı çektim. Gerisini tahmin edebilirsin. Senden duymak isterim Buddy. Ateş etmek elimden gelmedi. O sırada Green vahşi bir ayı gibi saldırıp elimdeki tabancayı düşürdü. İşte senin çakını masanın üzerinden o zaman aldım. Gözleri nemlenmişti. Öldürmek istemiyordum Jack. Birden oluverdi işte. Öylesine. Yanlış yaptığımı ve bundan sonra yaptığım hiçbir şeyin bunu asla düzeltemeyeceğini biliyorum. Direksiyonun arkasında hıçkırarak kendi söylediklerine inanamıyormuş gibi başını sallayarak kaldı. Jack koluna dokundu. Neden çaldın Buddy? Hiç sana göre değil. Savage beyzbol kasketini ensesine yıkıp gözlerini koluyla sildi. Dışarıya yaklaşan farlara baktı. Sana 100 farklı neden sayabilirim. Bir tanesi yeter. Çünkü bu yaşta hayatımı kazanmak için çalışmaktan, karşılığında da ancak boğazıma ve evime yetecek kadar para almaktan bıktım da ondan. Hayatım boyunca ekonomi bölümünde seyahat etmekten, çalışmaktan canımın çıkmasından, bunun karşılığında da doğru dürüst bir emekliliğe hak kazanamamaktan sıkıldım da ondan. Açlıktan nefesi kokan, bizim kazı alanlarında bulduklarıyla dudak uçuklatacak kadar zengin olan bedevilerin hikayelerini dinlemekten gına geldi de ondan. Bütün neden bu muydu Buddy? Para mıydı? Emekliliğimde rahat edeceğimi düşündüm. Ama aklımın başından gideceğini hiç tahmin etmemiştim. Green'i öldürdükten sonra parşömeni almaya karar verdim. Gerçek bir cinayet ve hırsızlık gibi görünmeliydi. Böylece polis bunun bir örgüt işi olduğunu düşünecekti. Paşa'ya kırpıntıları vermek üzere anlaşmışken kurtulmak için bütün parşömeni ona bıraktım. Bir kuruş bile istemedim. Paşanın beni öldürmesini sen engelledin, değil mi? Telefon etti. Manula'da peşinde olduğunu söyledi. Seni öldürürlerse İsraillilere her şeyi anlatmakla tehdit ettim onu. Zaten o yüzden uyarmak için bacağına sıktı ya. Durakladı. Gözlerini sıkıca yumdu. Sonra yeniden açtı. Paşa ile konuşmak imkansızdı. Sonunda hepimizi öldürebilecek kadar kötü bir herifti. Özellikle de sen parşömenleri değiştirdikten sonra. Çıldırdı. Senin kanını içmeye yemin etti. Arkadaşın Lela onu öldürerek herkese bir iyilik yaptı. Onun Roma'ya gittiğimi sen mi söyledin? İpucu vermezsem hepimizi öldüreceğini söylemişti. Tek isteğinin parşömeni geri almak olduğunu anlattı. Parşömeni ele geçirirse bizi rahat bırakacaktı. Onun için Fonzie'ye gideceğini tahmin ettiğimi söylemek zorunda kaldım. Bunu nereden çıkarmıştın? Şifreyi bilen bir parşömen uzmanı olduğu için ilk gideceğin insanlardan biri olacağını düşündüm. Paşa'ya eğer sana zarar verirlerse İsraillilere her şeyi anlatacağımı bir daha tekrarladım. Seni öldürmeyeceğine yemin etti. Sen de ona güvendin, öyle mi? Ona hiçbir zaman güvenmedim. Ama peşinde İsraillilerle dolaşmak yerine sözünü tutacak kadar akıllı olacağını düşündüm. Seni aramaya, dikkatli olmanı söylemeye çalıştım. Bir sürü mesaj bıraktım ama hiçbirisine cevap vermedin. Paşa Fonzi'yi öldürdü Buddy. Gırtlağını kesti. Savage'ın gözleri yeniden yaşardı. Elini yüzünden geçirdi. Aman tanrım. Jack dikiz aynasını kontrol etti. Farların 100 metreden de yakın olduklarını tahmin etti. Nasıl bu kadar aptallık edersin Buddy, nasıl? Hayatta hepimiz aptalca işler yapıyoruz. Birden her şeyi İsraillilere anlatmak neden peki? Savage Jack'e döndü. Ödeşmek için, seni Kodes'e atmamaları için. Hasan'ın telefonundan sonra Teğmen Mosberg'i aradım. Bir anlaşma yapmak istediğimi söyledim. Polis beni ve parşömeni alacak, seni serbest bırakacaktı. Senin suçsuz olduğunu anlattım. Ama şimdi Hasan'ın dediği oldu. Dünya parşömeni nasılsa öğrenecek. İsrailliler de varlığını reddedemeyecekler. Dikiz aynasında yaklaşan farları çenesiyle gösterdi. İnsan iyi olacak. Birkaç saniye sonra polisler buraya gübre yığınına üşüşen karıncalar gibi saldıracaktır. Jack dikiz aynasına endişeyle baktı. Arabalar gürültüyle yaklaşıyorlardı. İnerken ellerini havaya kaldır. Birinin yanlış anlayıp seni öldürmesini istemiyorum. Yaptıklarım zaten yeterince ölüme neden oldu, dedi Savage. Babalık. Savage başını salladı. Onlarla yalnız yüzleşmek istiyorum Jack. Yaptıklarım için gerçekten üzgünüm. Seni yarı yolda bıraktığım için. Jack'in gözleri heyecandan doldu. Cipten indi. Dönüp Buddy'ye baktı. Seni bağışlıyorum. Savage gözlerini sildi. Seni seviyorum Jack. Hep sevdim. Farlar Land Cruiser'ın çevresinde yarım daire oluşturacak kadar yayıldı. Sonra durdu. Jack olduğu yerde çakılıp kalmıştı. Savage, Jack dedi. Tanrı aşkına ellerini kaldır. İsraillilerle şaka olmaz. Ya sen? Endişelenme, beni almaya geleceklerdir. Lela'nın haberi var. Dediklerimi yap ve oyunu kurallarına göre oyna. Jack ellerini kaldırdı. Megafondan önce İbranice, sonra İngilizce madeni bir ses duyuldu. Arabanın yanından yavaşça ayrıl ve ellerini havada tut. Haydi Jack, dediklerini yap, dedi Buddy. Jack ellerini kaldırdı. Land Cruiser'ın yanından yavaşça uzaklaştı. Ateş etmeyin, diye seslendi. 30 metre kadar gittikten sonra Lela'nın polis cipinden silahıyla indiğini gördü. Bakışları buluştu. Arabalardan sürüyle üniformalı polis ve sivil fırladı. Jack'in elleri hala havadaydı. Ari adlı Mossad ajanını görünce tanıdı. Lela ile Ari silahlarını kaldırarak ilerlediler. Ardından Lela tabancasını Land Cruiser'ın arkasına çevirdi. Buddy nerede Jack? Nerede? Cipte. Bir saniye sonra bir silah sesi duyuldu. Lela çömeldi. Polisler yere yatıp silahlarını Land Cruiser'a doğrulttular. Başka bir silah sesi duyulmadı. Yankısı da giderek sönünce sessiz çöl haykırılan emirlerle canlandı. Jack'in yüreği yarıldı. Babalık, hayır! Her türlü tedbir unutarak cipe doğru koştu. 140. Roma. John Beckett üçüncü gün kendine geldi. Bunu bir kehanet gibi görenler vardı. Tıpkı vücudundaki ızdırap belirtilerinde güçlü bir işaret görenler olduğu gibi. Cassini'nin saldırılarından korunmaya çalışırken her iki eli yaralanmış, sağ ve sol böğründe bıçak darbeleri almıştı. Başındaki kesikler dikenli bir taçtan değil, çelik bir cismin sivri ucundan kalma izlerdi. Bazıları için yara izleri Hazreti İsa'nın vücudundaki işkence izlerine benziyordu. Bu izler böylesi görüntüleri John Beckett'in hayatta kalma mucizesinin bir parçası olarak görenlerin dilinden düşmezken, bu kurtuluşu Papa'nın güçlü bedenine ve Gemelli Hastanesi'nin kararlı cerrahlarına bağlayan kuşkucular da vardı. Ancak John Beckett'in hayatta kalmayı başarmasının neredeyse bir mucize olduğunu reddeden fazla kişi yoktu. Eğer bu mucizede Tanrı'nın parmağı da varsa, öyle olsundu. O akşam kendine geldiği sırada hastane odası çok sessizdi. Ancak birkaç saniye sonra ortalık bir telaşla, kısık fısıltılarla canlanıverdi. Gemelli'nin tıp ekibi hemen işe koyuldu. Yeni monitörler getirildi, tablolar incelendi. Hayat belirtileri ve duyu eşikleri kontrol edildi. Papa'nın kan basıncıyla solukları sürekli olarak gözlemlendi. Monsignor Sean Ryan'ın hafifçe aydınlanmış özel odaya O da ancak birkaç dakikalığına girebilmesi için 4 saat daha geçmesi gerekecekti. Papa Hazretleri diye başladı Ryan söze. Gözlerinde bir ıslaklık hissetmesine hiç şaşırmadı. Papa'nın yanına oturup elini tuttu. Avucundaki parmakların güçsüzlüğünü fark etti. Papa'nın cildi parşömen gibi soluk, kolları çarmıha gerilmiş gibi açıktı. Serum şişeleri ve tüplerle bir dizi elektronik görüntüleme cihazına bağlı Beckett'ın sesi kısık, güçsüzdü. Sean, doktorlar hayatımı sana borçlu olduğumu söyledi. Yalnız değildim Papa Hazretleri. Doktorlar gece gündüz çalıştı. Hemşireler öyle dedi. Roma sokakları, dünyanın bütün kiliseleri kurtulmanız için dua edenlerle dolu. Hastaneye çıkan her cadde Tanrı'ya yakaranlar tarafından kapatılmış. Bazıları gecelerini bile sokakta geçiriyor. Burada gelirken kaç dönüm çiçek arasından geçtiğimi tarif edemem. Devlet başkanları elçilerini gönderdi. Herkes iyilik dileklerini iletiyor. Gözlerini silip dualarımız kabul olundu diye ekledi. Doktorların anlattıkları doğru mu? 3 gün ölü gibi yattım. Kimse kurtulacağınıza inanmıyordu. İnanmak isteyenler dışında hiç kimse. Beckett'ın halsiz eli birden güçlendi. Öyleyse yapacaklarım bitmiş olmamalı. Tanrı'nın benim için planları var sanki. Bütün her şeyi anlat şu an. Ryan son 3 günde olanları anlattı. Bütün gazeteler, arşivleri açma niyetiniz ve Kardinal Cassini'nin saldırı haberleriyle dolu. Umberto anında mı öldü? Ryan'ın yüzünü bir keder gölgesi kapladı. Mavi gözleri üzüntüyle dolan Beckett, Ryan'ın elini daha güçlü sıktı. Bir insanın hayatına son verme yükünü taşımanın ne derece güç olduğunu biliyorum. Biliyorum, Umberto'nun ruhu da huzursuzdu. Onun için dua etmeliyiz şu an. Tanrısına kavuşması için, bizim bağışlamak zorunda olduğumuz gibi affa mazhar olması için. Bütün bu olaylar başka türlü gelişemezdi. Bu gerçeği kabul edip önümüze bakmalıyız, anlıyor musun? Evet Papa Hazretleri. Başka şeyler de konuşuldu. Bazıları özeldi. Sadece baş sallanıp onaylandığı ya da fısıltıyla söylendiği de oldu. Papa'nın vücudu hala çok halsizdi. Ama güçlü varlığı yine odayı dolduruyor ve Ryan da Beckett'ın içindeki hayat kıvılcımının canlanmasının sadece bir zaman konusu olduğunu biliyordu. Doktorlar odaya girince görüşme sona erdi. Ryan Papa'nın elini bırakmadan ayağa kalkarken, ''Papa, benim adıma bir mesaj iletmeni istiyorum şu an.'' dedi. ''Tabii.'' Kamerlengo vekiline Kardinaller Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırmasını söyleyeceksin. ''Ne zaman için Papa Hazretleri?'' ''Doktorlar bu adadan kendi ayaklarımla çıkmama izin verir vermez.'' ''Söylemek istediğim önemli şeyler var. Sadece Kardinaller Meclisi'ne değil, bütün dünyaya.'' 141. John Beckett'ın kardinallerle toplanmak için seçtiği yer Sistine Şapeli'ydi. Papa seçildiği yer olduğu ya da Michelangelo'nun sanatının güzelliği için değil, papalık ile ilgili bütün önemli kararlar burada alındığı için. Kilisenin geçmişiyle şapel arasında bir bağ olduğu için, o geçmişi bitirmek için daha uygun bir yer olamazdı. O sabah Vatikan'ın vitraylarından içeri sızan güneş, Sistine Şapeli'nin bekleyiş dolu gergin havasını ışıtıyordu. John Beckett her zamanki görkemli tahtının yerine şapelin ortasında basit bir tahta iskemleye oturmayı yeğlemişti. Üzerinde beyaz, sade bir cübbe, boynunda da istavroz vardı. Ayağı kalkıp şapeldeki bütün gözler tepeden bakan bedenine çevrildiği sırada konuşmasına başladığında seçildiği gecenin aksine bu kez sesi titremedi. Hazreti İsa'nın müritleri, kardeşlerim, hayatta olmaktan ve bugün hepinizi burada toplanmış görmekten mutluyum. Arşivleri açmak niyetimi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bilmediğinize gelince, o da şimdi size açıklayacaklarımdır. Görkemli şapelin mutlak sessizliği içinde papaya dikilmiş bütün gözler beklenti yüklüydü. Ama her şeyden önce parşömen konusuna değineceğim. İkinci Mesih hakkındaki tarihi içeriği doğru. Geçmişte çoğunuzdan saklanan böylesi başka gerçekler de var. Bu sırların açıklanması kiliseye ciddi zarar verecek, din adamları ya da sivillerin kuşkucu olmalarına yol açacak ve her birimiz için güç bir sınav olacaktır. Bazılarının inancı sarsılacak ya da bütünüyle çökecek. Eleştirilere ne cevap vereceğiz? söylediğimiz yalanları, ektiğimiz kuşku tohumlarını, yaptığımız hataları nasıl düzelteceğiz? Tanrı'ya inanan bizler, sahte bir Mesih'in varlığını açıklayan bu perşemenin gerçek İsa'yı ve onun yolunun doğruluğunu kanıtladığını biliyoruz. Onun izinden yürüyen bizler için zaten böylesi bir kanıta gerek yoktu. Hepimiz Tanrı'nın mesajını iletmek uğruna hayatımızı adamaya gönüllü olduk. Oysa mesaj bozuk geldi. Kilise skandallara bulaştı. Verdiği öğütlere, yaptığı telkinlere çoğu kez uymadı. Tanrı'nın kelamını tekrarladı ama uygulamayı ihmal etti. Derin bir soluk alacak kadar durakladı. Bunları hepimiz biliyoruz. Hazreti İsa'nın mirasını reddedemeyeceğimizi bildiğimiz gibi, İsa'nın krallığının tohumlarını bütün insanların yüreğine atacak, böylelikle sevgi ve gerçeğe, yardım, adalet ve ahlak yasasına dayanan bir dünya düzeni kurmalarını sağlayacağız. Birer insan olarak, duyularımız yankılanan bir sesin anısının çok farkında. Sanki birisi bize bir şey söylüyor, kulağımıza fısıldıyor. Bizim ve bu dünyanın çok daha ulu bir amaç için yaratıldığını hatırlatıyor. Oysa o sesi hep duymazdan geldik. Kısa zaman önce bir kadınla tanıştım. Mecdeleli Meryem gibi bir fahişeyle. Vatikan'dakiler için ne düşündüğünü sorduğum zaman, dünyanın yarısı açlıktan ölürken onlar fil dişi kulelerinde prensler gibi yaşıyor dedi. Kardeşlerim, o kadının doğru söylediğini biliyorum. Çoğu kişinin o kadının dediği gibi düşündüğünü biliyorum. Ama Tanrı'nın beni buraya çok daha yüce bir amaç için gönderdiğini de biliyorum. Bu amaç dünyayı ikinci bir geliş için hazırlamak olacak. Şaşkın soluklar Sistine Şapeli'ni doldurdu. Kardinaller birbirlerine baktılar. Yüzlerinde sanki bir soru vardı. Bu adam çıldırdı mı? Papa sözlerini sürdürdü. Evet, sorgulayıcı bakışlarınızı görüyorum. Her biriniz aklımdan kuşkulanmadan önce şunu söylemek istiyorum. Hazreti İsa havarileriyle son yemeğini paylaştığı zaman bize yüce bir miras bıraktı. Yine de kendi kendime sık sık sorarım. Bu mirası doğru yorumladık mı? Hiç bütünüyle anladık mı? İsa'nın kelamına sadık kaldık mı? Çoğu kez olumsuz cevap vermek zorunda kaldım. Dünya açlık ve ızdırap çekiyor. Oysa biz hala yaldızlı hapishanemizde oturup dua ediyoruz. Bilim insanlarımız ayı fethetti. Oysa biz hala insanın ruhunu ezen yanlışları fethedemiyoruz. 2000 yıl önce çok mesafe kat ettiğimiz doğrudur. Peki, başarımızın zirvesi etrafı duvarlarla çevrili, nefis şapeller ve paha biçilmez sanat eserleriyle dolu kentler mi olmalıydı? Gerçeğin ve sevginin duvara ihtiyacı olmaz. Hazreti İsa duvar dikmedi. Olan duvarları yıktı ve dua etti. Azametli, güzel kiliselerde değil, insanların evlerinde, kırlarda, sokaklarda insanlara örnek oldu. Şimdi sıra bizde. Kardeşlerim, hazırlamamız gereken ikinci gelişin bizzat kendi gelişimiz olduğunu söylediğim zaman akıl sağlığımdan daha da kuşkulanacaksınız. İnsan yüreğinin karanlık köşelerini aydınlatmak için eline meşale alan her birimizin dönen bir İsa olduğuna, ikinci kez geldiğine inanıyorum. Çünkü gerçeği söylemek gerekirse bu, İsa'nın yeryüzündeki varlığının tam anlamıyla gerçekleşmesi olacaktır. Tohumlarını o ekti. Şimdi artık ürünü toplamak bizim görevimiz. Yoksa başaklar kurur. Bugünden itibaren sadece kaderimize değil, inancımıza karar vermemiz gerekecek. Bu duvarların ardında bürokratlar gibi kalmak mı istiyoruz? Ya da hasta, bakımsız, açlar, yiyeceksiz, çocuklar sevgisizken burada oturup ilahiyatın inceliklerini mi tartışacağız? Yoksa Hazreti İsa ve müritlerinin 2000 yıl önce yaptıkları gibi Tanrı'nın kelamına dürüst bir iman dışında kendimize ait hiçbir şeyleri olmayan papazlar gibi halka mı gideceğiz? Bugünden tezi yok, hepimizin zenginlikten ve dünya malından soyunmasını istiyorum. Her taştan, her tuğladan arınmamızı, bu zenginliği tanık olduğumuz yanlışları, çevremizdeki bütün yoksulluk ve adaletsizliği hafifletmek için kullanmamızı istiyorum. Barış yolunda yürümemizi, milliyet, inanç, ırk gözetmeksizin bütün insanların kardeşliğini, aynı Tanrı'ya inandıklarını ilan etmemizi istiyorum. Ve bizi eleştirenlere İsa'nın verdiği cevapları tekrarlayacak ve gerekirse aynı yaraların acısını hissedeceğiz. Kardeşlerim, Papa olarak mutlak güce sahibim. Karşıma ne kadar sav çıkarılırsa çıkarılsın, sözüm yasadır. Yine de her birinize bir seçim hakkı vereceğim. Geride kalmak ya da gerçek müritler gibi benimle gelmek. Bu duvarların ardından çıkarak İsa'nın vaadini gerçekleştirmek. Her birine teker teker bakıp, "Şimdi size soruyorum," dedi. "Mos vos insisto mihi, benimle geliyor musunuz?" Orada durmuş beklerken çevresine baktı. Bir an için neredeyse insanı ezecek denli yoğun bir sessizlik oldu. Kimse konuşmadı. Bazı kardinaller ne yapacaklarına karar veremiyormuş gibi birbirlerine baktılar. Beckett'ın içgüdüsü bu insanlara güvenemeyeceğini, tereddüt edeceklerini söylüyordu. Oysa kırmızı cübbelilerden birkaçı teker teker ayağa kalktı. Bazılarının gözleri yaşlı, bazıları korkuluydu. Kimileri sözlerinin etkisinde kalmış, kimileri böylesine dev bir iddia karşısında kendi güçsüzlüklerinin farkına varmıştı. Yine de kararsız kalabalığın üzerinden cılız sesi ilk duyulan yaşlı bir kardinal oldu. "Evet," dedi, "seninle geliyorum." Yanındaki bir başkası aynı cümleyi tekrarladı. Sonra biri daha. Cevaplar koro olarak yükseldi, ardından sıraya girdiler, teker teker gelip John Beckett'ın önünde diz çöktüler. Bağlılıklarının belirtisi olarak yüzüğünü öptüler. Sistine Şapeli çok sessizdi. Kardinaller tek sıra halinde şapelden çıkınca Beckett tek başına kaldı. İki şeyin farkındaydı. Sırtında bir haç kadar ağır olan sorumluluk ve hayatında başlamak üzere olduğu en zor yolculuk. Kardinallerinden çoğunun soylu sözlerinin etkisinde kaldıklarının, kalabalığın kararlılığına kapıldıklarının bilincindeydi. Gelecek günlerde içlerinden bazılarının düşüncesi değişecek, bazıları yeni amacı çok çetin görecekti. Kimileri de kararlılıklarını gözden geçirecek, peşinden gitmemeyi yeğleyecekti. Oysa peşinden geleceklerin daha kalabalık olacağından emindi. Asıl önemli olanlar, dürüst niyetini paylaşanlar onlardı. Önlerindeki patika çok mu engebeliydi? Planı çok mu iddialıydı? Başarılı mı olacaktı yoksa kiliseyi yerle bir mi edecekti? Bütün bu içten sorularla birlikte gelen derin bir amaç hissi vardı. Tam da şu anda önündeki varlığın, Tanrı'nın ruhunun mekanı altın muhafazanın dışında bütünüyle yalnızdı. Bu varlık gelecek yıllarda ona yol gösterecek tek rehber olacaktı ama yetmeyeceğini biliyordu. Sunağın önünde dizlerinin üzerine çöktü. Cübbesine bir şeyin sürtündüğünü hissetti. Elini cebine soktu. Robert ve Margaret Kane'i gösteren yıpranmış bir gazete fotoğrafı çıkardı. İçi suçluluk duygusuyla yanarak resmi avuçlarının arasına aldı. Parmağıyla yüzlerine dokundu. Her zamanki gibi zihni Tanrı adına yapılan yanlışların, verilen acıların pişmanlığıyla ezildi. Her zamanki gibi bağışlanmak ve o acıların iyileşmesi için dua edecekti. Böylesi özel anlarındaki alışkanlığını uyarak sunağın önüne yüzüstü uzandı. Acılı ve yaralı bedenini yağdı. Dudaklarından dökülen sözleri derin ve dürüst bir inançla söyledi. "Cennetteki babamız, yalvarırım, Jack Kane'in ruhunu huzura kavuştur, acısını dindir, sevginin sonsuzluğunu, varlığımızın nedenini görmesini sağla." 142. Kumran. Toyota Land Cruiser, Jeep, çöl yolunda sarsılarak ilerledi. Yol bitince de Jack motoru durdurup el frenine asıldı. Mezara, çakıl taşlarıyla dolu düzgün çerçeveye baktı. Çöl sıcağı açık camlardan giriyordu. Yanındaki Lela uzandı. Arka koltuktan su şişesiyle çiçekleri alıp Jack'e verdi. Jack, "Bir keresinde babam eskiler ruhların mezarların çevresinde oyalandıklarına inanırlar," demişti. "Konuşmaya ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda olacağını söylemişti." Camdan dışarıya sert ve ıssız manzaraya baktı. "Bu yüzden hep geliyorum ya, yanlarında olmak için." Lela uzanıp eline dokundu. "Sana bir sır vereyim mi? Ben de sık sık buraya gelirim. Burada oturup aramızda olanları hatırlamak için." Gülümsedi. "Umutsuz vaka olduğumu düşünüyorsun değil mi?" "Benim düşündüğüm bu akşam benimle yemek yer misin? Kudüs'te doğru dürüst bir yemekle içilebilir şarabı olan bir yerde." Genç kadın parmaklarını Jack'in yüzünde gezdirdi. Alnındaki saçları düzeltti. Gözlerinin içine bakıp başını salladı. "Bir sırrımı daha söylemeden olmaz. Dahası da mı var?" "Böyle bir teklif yapmanı uzun zamandır bekliyordum. Belki bir tarafın başından beri istiyordu. Bir kere daha karşılaşacağımızı umuyordu. Tabii bir daha asla ilk seferki gibi olamaz. Zaten olmasını beklemek de mantıksız. Yine de birbirimizi bir daha görebildiğimiz için memnunum." Jack'in yüzünde bir tebessüm belirdi. "Şimdi bu evet mi oluyor yoksa hayır mı?" Lela gülümsedi, yüzünü yaklaştırdı. Jackie önce usulca, sonra daha büyük bir tutkuyla öptü. Geriye çekilip kolunu sıvazladı. Bana kalırsa cevabı çoktan biliyorsun. Şimdi onlarla konuşmaya gidecek, bekliyorlardır. Mezarın başına vardığında hareketsiz çöl havası kupkuru, güneş tepesindeydi. Yalnızlığı bozan ne bir rüzgar mırıltısı ne de sessizliği bölecek bir şahin. Kayanın üzerine ilişti. Çiçekleri her zamanki yerlerine bıraktı. Çatlamış saksıyı plastik şişeden doldurdu. Sonra ardına dayandı. Tıraşlanmış granitin üzerine acısını kazıyan yazıyı okudu. Sizi hep özleyecek, hep sevecek. Bugün anlatacağı o kadar çok şey vardı ki, oysa her zamanki gibi dudaklarında aynı fısıltılı sorular yankılandı. Ruhu yaşayanların sesini duyabilir mi? Ta içinden gelen zaman dışı sorular. Yeniden buluşacağımız doğru mu? Bu dünyada büyüttüğümüz sevgi sonsuza kadar yaşar, bu evrenin ötesine, ölümsüzlüğe erişir mi? Hiç cevap alamadı. Zaten cevap gelmezdi. Ama o öğleden sonra tuhaf bir şey oldu. Son nefesine kadar hatırlayacağı bir şey. Soruları ağzından henüz çıkmıştı ki, kavrulmuş Tiberia çölünden gelen güçlü bir hava akımı hissetti. Nereden çıktığı belli olmaksızın kumları süpürüyor, yolu üzerindeki deve dikenini yuvarlıyordu. Gözlerini yumdu, yüzünde rüzgarın merhem kadar serin soluğunu hissetti. Açtığı gözleri sıcak, kumlu havaya karşı yaş doluydu. Islıklanan rüzgarın kaldırdığı toz bulutu kum tepeciklerinin üzerinden hışımla geçip kayboldu. Çölü bir kez daha sessizlik kapladı. Onu işte o zaman hissetti. Omzundaki varlığı. Doğal bir şey değildi. Oysa öylesine gerçekti ki geçirdiği şokla başını çevirdi. Kimse yoktu. Kalp atışları hızlandı. Nereden geldiği belli olmayan bu şey ensesindeki tüylerin diken diken olmasına neden oldu. Aynı anda da sanki yalnız değilmiş gibi tuhaf, açıklanması imkansız bir huzur duydu. Çölün ortasında bu ıssız yerde kollanıyor gibiydi. Çok zaman önce Kufu piramidinin altında babasının söylediklerini hatırladı. Bize dokunamayacak, göremeyeceksin ama yanında duruyor olacağım. O yapay fırtına bir işaret miydi yoksa? Sorularının cevabı mıydı? Yoksa doğanın oyunlarından biri daha mı? İnatçı bir ruh bilerek yapmış olmasın? Ruhunun en derin yerinde hepimizin bildiği, her birimizin Tanrı ile baş başa kaldığımız ve bir sesin yankılandığını duyduğumuz o boşlukta bir şekilde cevabı biliyordu. Kitabın sonu. Sayfa 479. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Mos, Vos, Insisto, Mihi, M-O-S, V-O-S, I-N-S-I-S-T-O, M-I-H-I, Kufu, K-H-U-F-U, Sayfa 480. Yazarın notu. Yetkililerin Kumran'da bulunan parşömenleri çevirip dünyaya sunmaları 40 yıldan fazla sürdü. Bazı bilim insanları bütün parşömenlerin açıklandığına inanırken, kimi kuşkucular Vatikan'ın rahatsızlık verici ve kehanet olacak tehlikeli belgeleri gizli tuttuğunu iddia ediyorlar. Aksi yöndeki açıklamalara rağmen Vatikan böylesi iddialara açık ve doyurucu bir cevap vermeye hiç yanaşmadı. Kumran'daki tepelerde ve mağaralardaki kazı çalışmaları bugün de sürüyor. İkinci Mesih konusuna gelince, daha Hazreti İsa zamanından beri var olan bu hikaye efsane değil, gerçektir. Kutsal kitapta ikinci Mesih'e yapılmış sayısız göndermenin yanı sıra, ülkeyi gezen sahte bir peygamber konusundaki uyarılar da var ve bu uyarılardan bazıları Hazreti İsa'dan geliyor. 2000 yıl önce kutsal topraklarda kimlik sahtekarlığı yapmak kolaydı ve gerçek Mesih olduklarını iddia eden kimi deli, kimi hileci, böylesi sahtekarların varlığı biliniyordu. Kiliseyi gösterişsiz ve zenginliksiz, basit ve gerçek yoluna döndürecek papaya gelince, o günü herkes bekliyor. Bu arada kesin olan iki nokta var. Ölü deniz parşömenlerinin tamamı henüz gün yüzüne çıkarılmadı. Sakladıkları bütün sırlar henüz açıklanmadı. Eserin sonu. 6 Mayıs 2016.